Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Türkiye'de 2023 yılında 400, 2024'ün ilk 2,5 ayında 71 kadın, çoğu mevcut ya da eski eşleri veya kendilerine yakın diğer erkekler tarafından öldürüldü. Birkaç hafta önce 27 Şubat'ta bir rekor yaşandı. Aynı gün 7 kadının birden öldürülmesiyle bir günde bilinen en yüksek sayıda kadın cinayeti işlendi bu ülkede. 3 artı 3'ün bu haftaki bölümünde konuğum Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim. Fidan'ı konuk ettiğim bu bölüme daha başka bir başlangıç düşünemezdim. Sevgili Fidan, hoş geldin.
Hoş buldum. İyi dinlemeler herkese.
İyi dinlemeler, evet. Yani gönül ister ki biz kadına dair daha neşeli şeyler paylaşalım. Ama bu yaraları, dertleri de yüksek sesle konuşmayı çok önemsiyorum. O yüzden epeydir seni de konuk etmek istiyordum. Teşekkür ederim geldiğin için. Detaylı bir şekilde konuşacağız zaten neden bahsettiğimizi.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi seni anlatacağım dinleyiciye. Seni Türkiye dışında bir sürü kadın biliyor ama seni hatırlatacağım. Sonra da birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Hazır mısın?
Hazırım.
Harika. Fidan genç bir kız kardeşim. 1988'de Artvin'de doğdu. Benim Türkiye'nin en sevdiğim yerlerinden birinde yani. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri olduğunu söylemiştim ama aynı zamanda platformun kurucularından Fidan. 14 yılı aşkın süredir dava takip süreci, veri raporlama, basın açıklamaları, politika üretme süreçleri gibi çok farklı fonksiyonların içinde yer aldı ve eşitlikçi feminizmi benimsedi. 2022 yılında The Guardian muhabirleri tarafından cesareti ve meydan okumasıyla ilham veren kadınlar. Ve 2024 yılında, çok kısa bir süre önce, CNN International'ın dünyadan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eden 30 ismin yer aldığı küresel hak savunucuları listelerinde cesareti ve bağlılığıyla yer aldı. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Ben böyle güçlü kadın ödülleri verilmesinden biraz böyle rahatsız olan bir
Ben de öyleyim.
Evet,
Evet,
biliyorum
ben de
seni
ilham
de.
veren
Evet.
ilham veren kadınlar sözüne pek
Bu çok güzel. Cesaretin
konuşuruz.
meydan
Evet.
okumasıyla ilham veren kadınlar. Biliyorum gerçi senin de bir tane güçlü kadın ödülün var bir sürü ödüllerin içerisinde ama neyse sonuçta bu ifadeler çok hoşuma gidiyor. Hak savunuculuğuyla, ilham vermesiyle kadınların ödüllendirilmesi bana daha hoş geliyor. Velhasıl İstanbul Sözleşmesi 62-84 sayılı koruma kanununun etkin uygulanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için her türlü engellemeye rağmen mücadele etmeye devam ediyor Fidan ve çeşitli gazetelerde, dergilerde dönem dönem köşe yazıları da yazıyor. Ve işte benim ilk sorum geliyor. Tabii Türkiye'de yani bu bahsettiğim istatistikle daha yılın birinci çeyreğini bile tamamlamadan bu kadar korkunç istatistiklere özne olan kadınlarız biz. Özne mi diyeyim? Nesne olan kadınlarız. Özne değiliz belki ama şu söyleniyor ya işte daha çok özne oluyoruz medyada sanki işte filanca kadın öldürüldü.
Aslında özne de diyebiliriz Evrim. Çünkü hatta ben o istatistike bir ek de yapmak isterim. Biz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verileri raporlaması yapıyoruz. Tabii sadece kamuoyuna yansıyan ya da doğrudan ailelerin bize ilettiği verileri raporluyoruz. Son birkaç yıldır kadın cinayetlerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümlerini de raporlamaya başladık. Dolayısıyla 2023'e dair 315 kadın cinayeti, 248 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Neden özne dediğimi de muhtemelen senin soruna yanıt verirken söylüyor olacağım.
Muhtemelen oradan gelecek. Evet, ben yani katıldığım tüm programlarda, konuşmalarımda, yazılarımda, pek yakında çıkacak olan kitabımda, yeni kitabımda bunun altını özellikle çiziyorum ve diyorum ki lütfen her gün bunu bir egzersiz haline getirin. Benim mesela şirketimde çalışma arkadaşlarımla içerik geliştirme toplantılarımızda mutlaka her gün kontrol ederiz. Anıtsayaç.com'u. Anıtsayaç Türkiye'de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak için İnternet üzerinden kurulmuş bir anıt, bir dijital anıt sevgili dinleyen. Çok sık vurguluyorum ama hepimizin daha çok oraya girmesi lazım. Ve her gün güncelleniyor. Ve her zaman şunu söylüyorum. Hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım, hangi jenerasyonda olursak olalım, bu ülkede her bir kadın potansiyel bir anıt sayaç sayısı. Her birimiz orada yer alabiliriz. Dolayısıyla bunu kendimize ve çevremizdekilere hatırlatmak da görevimiz. Şimdi ben birinci soruya daha genel bir yerden almaya çalışacağım. Buradan başlayacağım. Bir şey dikkatimi çekti. Geçtiğimiz ay Ve etkinliğe katıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Ve bu etkinlikteki konuşması benim çok dikkatimi çekti. Orada şey dedi, 22 yıldır kadınlardan yana tavır alan bir yönetim anlayışı sergiliyoruz biz ve kadınlarımız da dünyanın en geniş haklarına sahip kadınlar. Ve biz Türkiye'de bizim kadınlarımız özgürlüğün tadını çıkarıyor dedi. Benim biraz kafama takıldı bu. Yani ben mesela 48 yaşında bir bekar anneyim ve belli bir sosyoekonomik seviyedeyim. Dolayısıyla özgürlüğün tadını çıkarmamam için hiçbir sebep olmamalı teknik olarak baktığında. Yani finansal özgürlüğü de olan bir kadınım. Peki biz özgürlüğün tadını çıkarıyorsak, ben mesela çok hissetmiyorum özgürlüğün tadını çıkardığım, ama biz özgürlüğün tadını çıkarıyorsak kadın cinayetlerini durduracağız platformu neden var ve ne yapıyorsunuz siz o zaman orada bunca yıldır?
Çok güzel bir soruyla başlamış oldun. Aslında bu soruyu biz Mahinur Hanım'a da soruyoruz. Özgürlüğü Türkiye'de kadınlar her gün, günde 8'er 8'er öldürülerek mi yaşıyor? Kadınlar sokağa çıktığında ne giyeceğini kontrol ederek sokağa çıkmasıyla mı özgürlüğün tadını yaşamış oluyor? Yani bu mudur özgürlük? Belki özgürlük anlayışlarımız çok farklı, bilemiyorum, ama bu soruyu kendilerine sormak lazım aslında. Tabii genelde mevcut siyasi iktidarın ya da yetkililerin, bakanlıkların ne zaman 25 Kasım ya da 8 Mart gibi dönemler gelse hep çok güzel cümleler kurduklarını, ne kadar iyi adımlar attıklarını ifade ediyorlar. Fakat ben burada şunu da altını çizmek isterim. Biz kadın cinayetlerini durdurmak için kurulmak zorunda kalmamızın bir sebebi vardı. Evet, yıllardır bakanlıklar resmi kadın cinayeti verilerini yayınlamıyor, fakat 2009 yılında yayınlamışlardı Evrim. Adalet Bakanı demişti ki 2009 yılında son 7 yılda kadın cinayetleri %1400 artıyor demişti. Ve onun ardından elimizdeki tek veri buydu. Ondan sonraki yıllar tabii ki bilgi edinme hakkımız kapsamında bakanlıklara soruyoruz. Elimizde böyle bir veri yok diyorlar. Çeşitli yetkililer abartıyorsunuz, kadın cinayetleri diye bir şey yok diyorlar. Anca şimdi birkaç yıldır kadın cinayeti kavramını ağızlarına aldıklarını duymaya başladık. Sorunu 10 yıl geçti, 10 yılların üzerine anca evet böyle bir toplumsal sorun varı kabul ettiler. Bu sefer her atılmış olan adımı ya da daha doğrusu bizim kazandığımız her bir hakkımızı sanki bir lütufmuşçasına kendilerinin Türkiye'deki yaşayan kadınlara bahşettiklerini anlatıyor durumdalar. Şimdi burada şunu da sorarız o zaman. Aynı siyasi iktidar döneminde imzalanmış olan İstanbul Sözleşmesi iyi değil miydi? Aynı siyasi iktidar döneminde bir gece yarısı hem gayrimeşru bir şekilde hem de hukuksuz bir şekilde Cumhurbaşkanı tarafından imza geri çekildi. Hala hukuki süreci Anayasa Mahkemesi düzeyinde de devam ediyor. Danıştay'da her ne kadar karar onaylanmış olsa da. Şimdi tablo bu ve çok önemli bir veri daha paylaşmak isterim sizinle. Bakın, biz gerçekten kadın cinayetlerini durdurmak istiyoruz. Bunu bütün dinleyenlere de bu samimiyetimle söylemek isterim. Biz platformu kurarken Münevver Karabulut cinayeti olmuştu. Herkes hatırlar belki. Vahşice öldürülmüştü gencecik bir kadın arkadaşımız. Ve eğitimli biri tarafından, bir erkek tarafından öldürülmüştü. Kendisi de eğitimliydi. Bunu da şu açıdan altını çizerek söylüyorum. Çünkü bazı yanılsamalar var kadın cinayetlerinin sebeplerine ilişkin. Esas sorunu görmemizi karartan sebepler var. Ve burada şunu görmüş olduk biz aslında. Biz başta yaşam hakkı ihlallerini ortadan kaldıramaz isek eğer, diğer haklarımızı korumak ya da yeni haklarımızı kazanmak için çok zorluk yaşayacağız. En temel hakkımız olan yaşam hakkımızı korumak durumundayız diyerek ve aslında çözümün öznesini de tarifleyerek, hedefimizi de anlatarak ismimizi kadın cinayetlerini durduracağız. Kim durduracak? Biz durduracağız demiş oluyoruz. Şimdi bu noktada şu veriyi paylaşacaktım sizinle. Sadece kadın cinayetleri 2011 yılında azaldığını görüyoruz. 2010 yılından bu zamana kadar bizim paylaştığımız verilerde, raporlarımızda. 2011 yılında sadece azalmış olmasının, ciddi oranda azalmış olmasının tesadüf olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü 2011 yılı İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıldı. İktidarından muhalefetine, herkesin kadına yönelik şiddetle ilgili bu topraklarda olumlu bir adım atıyoruz mesajı vermişti topluma. Sonraki yıllar uygulanmadı. Biz yine uygulatma mücadelesi sürdürüyorduk. Fakat sadece imzalanmış olması ve bu anlamıyla cümlelerin, politikaların ileri sürülmüş olması, bir irade beyanının bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nde imza atmak, ilk imzacısı olmakla övünüyor olmak, bu bile toplumdaki aslında potansiyel kadın katili durumunda olan, şiddet faili durumunda olabilecek olan erkeklerin cesaretini çok kırdı. O yüzden daha çok kadınlar yaşadı, kadın cinayetleri azaldı. Sonraki yıllarda ne oldu? Tabii ki bu politikadan geri dönüldü. Tam tersine olumsuz adımlarla karşılaşıyoruz. Her yaşadığımız meselenin politik olduğunu düşünüyoruz bizler. Genelde ne zaman toplumda infial yaratan bir kadın cinayetleri olsa ya da bir çocuk istismarı olsa ya da yakın zamanda İliç'te meydana gelen durum, deprem yaşandı. Bu gibi durumlar olsa bir tür ya kader anlatısı oluyor ya da bu konular siyaset üstüdür diyen yetkililer görüyoruz ekranlarda. Şimdi ben de şunu sorgulayalım hep birlikte demek isterim. Kim ki, hangi yetkili bu konu siyaset üstüdür diyorsa eğer, emin olun ki kendi yükümlülüklerinden bir ya da birçoğunu yerine getirmediği anlamına geliyor. Siyaset değil de nedir bu? Partilerin politikaları belirlemiyor mu? Yasa yapıcılar kimler? Bunlara kimler karar veriyor? Ama buraya olumlu bir özne olarak da, siyasetin öznesi olarak da bir kolektif özne olarak kadın örgütlerinin de olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek isterim. Tıpkı hayatın içerisinde her bir şiddete uğrayan, maruz bırakılmış olan, tacize, tecavüze maruz bırakılmış olan, yaşam hakkı sonlandırılmış olan kadınların da aslında bu topraklarda özne olma mücadelesi verdiği gibi. O yüzden kadın cinayetlerinin öznesiyiz diye şu açıdan söyledim. Öldürülen kadınlara baktığımızda aslında haklarını bilmeyen kadınlar değil ya da çok böyle bazen eğitimsizliğe bağlanır bu mesele. Eğitimsizlik değil sadece. Ya da sadece tabii ki bir nüfus oranı olarak baktığınız zaman emekçi, yoksul kesimlerin, ailelerin çocukları daha çok kadın cinayetlerine maruz kalıyor. Bu oranı söylemem gerekir. Ama sadece o yönüyle de sadece ona da bağlayamıyoruz. Yani çok yönlü bir meseleyi konuşuyoruz. Dolayısıyla buradaki temel mesele kadınların bir varlık mücadelesi yürütmesi ve sadece nefes almak mücadelesi de değil bu. Artık kadınlar, öldürülen kadınların hikayelerine baktığımızda her birinin kendi hayatlarıyla ilgili bir karar vermek istediğini ve bu noktada şiddetle karşılaştığını görüyoruz. Bu anlamıyla isterseniz bir babanın söylediği fikre katılmayan bir genç kadının kendi fikrinde, kararında ısrarlı olmasını düşünebilirsiniz. Dilediği kıyafeti giymek isteyen bir kadını düşünebilirsiniz. Ve en çok oranla kadın cinayetlerinde gördüğümüz gibi ayrılmak isteyen kadınlar, boşanmak isteyen kadınlar, kendi hayatına yön vermek isteyen kadınlar, bu öldürülen kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar. Şimdi dolayısıyla özneyiz. Kadınlar bu hayatın yarı öznesi diyebilirim. Tabii tam nüfus araştırması yapıldığında belki daha çoktur, onu bilemiyorum ama arada latife olarak bunu da söylemiş olayım. Erkekler kadar bizim de bu yaşamdan hakkımız var. Alacağımız çok şey var. Bunu da ancak mücadele ederek, yani bir örgütlü kuvvet olarak, politik mücadele ederek, siyasetin kolektif öznesi olarak kazanabiliyoruz. Burada öldürülen kadınların büyük oranda kendi hayatlarına karar vermek istediği için öldürülen kadınlar olması meselesinde bunun demek ki sadece iki kişi arasındaki bir sorunu konuşmadığımızı da bize gösteriyor. Ortak yön kadın olmaları ve sırf kadın oldukları için erkeklerin şiddetine maruz kalıyor olmaları. Yani düşünün, ölüm tehditleri almasına rağmen defalarca karakola giden, koruma kararları çıkartmaya çalışan, bugün bir haber vardı, belki sen de görmüşsündür Evrim. Bir kadın arkadaşımız öldürüldü, şikayetçi olmuş defalarca. Kovuşturmaya yer yoktur yanıtı savcının, dosyayı kapatmış yani. Savcının kağıdı kadın öldürüldükten sonra evine gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bugün hastanede yatan Gülhan arkadaşımız var İstanbul'da. Arkadaşlarımız ziyarete gittiler bugün kendisini. Gülhan arkadaşımız diyor ki defalarca şikayetçi oldum. Koruma başvurularında bulundum. Koruma başvurularımı, uzaklaştırma kararlarını yenilemek istediğimde delil var mı diye soruyorlar diye söylüyor. Şimdi bütün bunlar yaşanırken konunun sadece iki kişi arasında geçen bir sorun olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla toplumsal bir sorunu konuşuyorsak eğer çözümü de kamusal kaynakların bu anlamıyla düzenlenmesi ve kamusal mekanizmaların kadınların haklarını eşit özgür yaşayacakları bir hayata kavuşmaları üzerine düzenlenmesiyle ancak mümkün olabilir. Bunun bütün bu anlattıklarımın hepsi de elbette siyasetle ilişkili şeyler diye düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Kısaca da onu söylemiş olayım. Biz başta kadın cinayetlerini durdurmak için kadınlar hayattayken gerçekten korunuyor olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamıyla 6.284 sayılı İstanbul Sözleşmesi sayesinde çıkmış bir koruma kanunudur, uygulama yasasıdır. 6.284 sayılı kadınları şiddetten koruyan kanunun etkin uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok komitemiz var, verileri raporluyoruz, analiz ediyoruz, her dönemin sorunlarını anlatıyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz. Yapıcı bir şekilde bunları yapıyoruz. Protestolar gerçekleştiriyoruz kitlesel olarak. Eski yıllarda bakanlıklarla, yetkililerle bir görüşme imkanı olabiliyordu. 6.284 yine bu siyasi iktidar dönemindeki Fatma Şahin de Aile Bakanı, kadından sorumlu bakan. Onunla aynı masa etrafında birçok kadın örgütünün oturabildiği, tartışabildiği bir düzlemde çıkmıştı. Şimdi ise gidişat çok, yani bu muhataplık ilişkilerin tamamen kesildiği ve hatta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize bir kapatma davası açtılar. Bir de bizi engellemeye çalıştılar. Ama kazandık sevgili arkadaşlar, korkmayın. Ama yani kapatılmış olsaydık da bizi durdurabilmeleri asla mümkün değil. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için, kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için, LGBTQ artıların, kadınların, kız çocuklarının özgür, eşit geleceği için elimizden geleni yapıyoruz hep birlikte, yüzlerce, binlerce kadın olarak.
Harika özetledin. Aynı zamanda örgütlülüğün önemini de bir kez daha hatırlatmak isterim bu yayın vesilesiyle. Sizler de sevgili dinleyenler, sevgili kız kardeşlerim, bu yayını dinleyenler ekseriyetle kız kardeşlerimiz. Ama bu yayını rica edeceğim. Lütfen eşlerinize, sevgililerinize, babalarınıza, partnerlerinize, çalışma arkadaşlarınıza. Çünkü bizim erkek müttefiklere de elbette ihtiyacımız var bu bilinci yaymak için. Lütfen dinletin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun web sitesine girin ve orada türlü şekillerde nasıl katkı koyabileceğinizi de
Evet.
görebilirsiniz. Ve lütfen takip edin sosyal medyada da, bilgilenin, her zaman gündemimizde olsun konu. Çok teşekkür ediyorum ve
Sıra bende mi?
ilk soru sırası sende, evet.
Aa, tamam. Şimdi Evrim, kendini tek bir cümleyle tanımlasan nasıl tanımlarsın? Tek bir cümle rica ediyorum senden sadece.
Harika soru. Şöyle tanımlarım hemen ilk aklıma gelen. Kendini değil ama yaptığı işi çok ciddiye alan biri. Yaptığı işte bir kariyer olarak söylemiyorum bunu. Bu dünyada var olma amacını, var olma sebebini, eylemliliğini çok ciddiye alan biri. Ama kendimi pek o kadar ciddiye almam. kendime yönelik değildir ilgim. Kendime yönelik bir bilgim var ama ilgim benden ötesine, ötekilere, diğerlerine büyük ilgisi olan biriyim ben. Dolayısıyla bu anlamda
Anladım.
belki böyle tanımlayabilirim. Bu sebeple de mesela erkek olsam da feminist olurdum.
Erkekler feminist olabiliyor mu?
Olabilirler isterlerse. Feminizm aynı zamanda erkekler içindir de. Çünkü eşitlikçi feminizmden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu anlamda erkeklerin de bu çok önemli toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine aktif katılımcı olmasını önemsiyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği erkeklerin de omzunda, boynunda bir yük iyice oturup derin düşünürlerse. O yüzden
Öyle,
benden
tabii.
ötesini de çok önemseyen biriyim. Mesela yani köpek değilim ama köpekleri de önemsiyorum. Kedi değilim ama kedileri de önemsiyorum. Ağaç değilim ama ağaçları da önemsiyorum gibi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dünyada var olmak amacımızı sanki biraz çalışırsak, düşünürsek kendimize değil de ilgimizi diğerlerine yansıtacağız ve mutlaka bu dünya için, içinde bulunduğumuz toplum için değer yaratabileceğiz. O yüzden böyle işte çalışmalarda, toplantılarda, konferanslarda kendini tanıtma bölümünü hiç sevmiyorum. Yani işte bize biraz kendinizden bahseder misiniz falan. Kendimizden ötesinden
Ben
bahsetseydim.
de hiç sevmiyorum ama ilk defa soru sorma
Evet,
hakkım olduğu
evet,
için bu vesileyle, tek bir
evet.
cümleyle sen kendini nasıl tanımlarsın
Evet.
acaba diye.
Yani
Bu sıra ilk defa bana geldi, o yüzden sordum, kusura bakma.
yani kendimizi sanki dünya üzerinden, yaşam üzerinden, yaşamdaki eylemliliğimiz üzerinden tanımlamak daha anlamlı olabilir. Dünyayı da buraya davet etmeye çalışıyorum. Bazen bazı toplantılarda birbirini hiç tanımayan insanlara hadi tanışalım seansı olduğu
Evet.
zaman benim çeşitli toplantılarıma katılanlar bilirler. Hep şunu söylerim Fidan. Kendini en son bitirdiğin okul, çalıştığın departman ve çalıştığın şirket olmadan tanımla. O kadar zorlanıyor ki insanlar.
İşte o yüzden ben de bu soruyu sormak
Değil
istedim. Çünkü bu
mi?
soruya insanlar nasıl yanıt veriyorsa hayata bakışlarına dair çok
Evet.
şey anlatıyor demektir diye düşünüyorum.
Evet ama biz o kadar çok o etiketlerle, ünvanlarla, kartvizitlerle o kadar çok hala ilgiliyiz ki, özellikle bizim
Evet.
toplumumuza has da bir şey. Mesela bir çocuk bize gelip bir arkadaşından bahsetse çocuğumuz şunu sorabiliyoruz. Babası ne iş yapıyor? Annesi ne iş yapıyor falan gibi veya işte hemen memleket neresi diyebiliyoruz yanımızdaki kişiye. Yani
Evet.
bu
Çok çok
toplumda
eleştiriyorum bu tutumu
evet yani bu
maalesef.
toplumda mesela hamileler kamunun malı, otobüste uçakta yanında oturan kişi kamunun malı. Yani herkese rahatlıkla bunu sorabiliyoruz. Ama sokağın ortasında bir kadının şiddet gördüğünü görmesine tanık olduğumuzda mesela o kadar ilişkili olmuyoruz. İlgili değiliz çünkü. Bilgili olmak istiyoruz. Onunla da ilgili bilgim olsun, bununla da ilgili falan ama sokakta mesela böyle bir şey olduğunda müdahale etmekten imtina ediyoruz veya birinin derdiyle ilgili olmaktan da imtina ediyoruz. Burada da bir enteresan çelişki var bizim toplumumuzda.
Burada ben farklı bir gözlem söyleyeyim mi Evrim? Ben aslında bu
Söyle.
anlamıyla toplumda olumlu bir dönüşüm ve değişim olduğunu gözlemliyorum. Yani burada esas sorunu siyasi iktidar ve politikalarında görüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Kadın cinayetleri artıyor, kadına yönelik şiddet artıyor. Sonuçta bizim savunduğumuz şey bir şiddet uygulayanın da sokak ortasında linç edilmesi, idam edilmesi gibi bir şey değil. Suç öyle orantılı bir şekilde bir yargılamanın olması, karartılmasın ve hak ettiği cezayı alsın yeter. Çünkü bir başka yönüyle de aslında bunu salık vererek, yani üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri için bir yandan cezasızlık, bir yandan kadınların sürekli bütün haklarını yeniden tartışmaya açma hali, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor. Sonra infial yaratan bir durum olduğu zaman da o zaman herkes kendi adaletini sağlasının salık verilmiş oluyor. Linç kültürü ne
Evet.
aslında bir tür sevk edilmiş oluyor toplum. Ben toplumda şöyle bir olumlu ilerleme olduğunu gözlemliyorum. Ben son birkaç yıldır tabii şunu gözlemleme imkanı da bulabildim. 2010 yılından beri bu platformda mücadele ediyoruz. Örneğin ilk yıllarda biz bütün eylemlerimizde öldürülen kadınların doğal hallerinin, güler yüzlü hallerinin fotoğraflarını taşıyoruz dövizler olarak. İlk yıllarda bize hep şu soru sorulurdu. Bu kadın kim, ne olmuş, niye öldürülmüş? Bir konsomatris kadın öldürülmüşse eğer yüzünü çevirip giderlerdi. Eğer diyelim ki bir anne öldürülmüşse, yani toplumda tırnak içerisinde daha makul ve anlaşılabilir bir kadın öldürülmüşse ah vah tüh yazık olmuş gibi olurdu. Son zamanlarda bu soruların sorulmadığını gözlemliyorum. Ya da bizim bir telefon hattımız var Evrim. Bizim telefon hattımıza şiddete uğrayan kadınların aradığı kadar şiddete tanık olanların da çok aradığını görüyorum. Ya da
Harika.
sokakta gördükleri zaman müdahale etmeye çalışıyorlar. Fakat nasıl müdahale edeceklerini bilemedikleri için de bize başvuranlar oluyor. Ülkemizde bir Kadir Şeker örneği var. Ona
Evet.
benzer başka bir genç arkadaşımız daha yine bir şiddeti engellemeye çalışırken maalesef ki bir başka kişiyi yaraladığı için yargılandığı bir durum var. Kimse kimseye bu gibi durumlarda müdahale etmek zorunda kalmayacağı bir koruma sistemi olursa, bir toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı yerleşirse toplumda, o zaman hepimiz için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum açıkçası.
Bu arada telefon hattınızı da telaffuz eder misin? Not almak ister
Tabii
dinleyicimiz.
0212 912 42 43.
0212 912
12.
42 43. Burayı 7/24 arayabilir insanlar. Kendi
Evet.
uğradıkları veya başkalarının uğradığına tanık oldukları şiddetle ilgili konuşmak için.
Evet.
Peki, geldik benim ikinci soruma. Yine
Tamam.
güncel bir yerden soracağım. Birkaç gün önce Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve hali hazırda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Suat Kılıç, sevgili arkadaşım Cansu Çamlıbel'le bir röportaj yaptı. Bilmiyorum röportajı gördün mü T24'te. Ve bu röportajda çok eleştirel bir demeç verdi. O eleştirisinde şunu diyordu. 62-84 sayılı kanunu erkeği ömür boyu nafaka ödemeye mecbur bırakması ile
Bir de
ilgili.
doğru bilseler, bir de
Evet.
doğru bilseler
Yani
yasaları diyorum
sorma,
için.
yırtınıyoruz yıllardır ama aynı zamanda şiddeti önlemekle ilgili bir misyonunun olmadığına dair bir eleştiri getirdi 62-84'e İstanbul Sözleşmesi'ne ve benim en çok dikkatimi çekenlerden biri de şuydu. Kadının beyanı esastır ilkesinin erkekleri mağdur etmesiyle ilgili de bir açıklama yaptı orada. Şimdi bizler İstanbul Sözleşmesi ile ilgili spekülasyonlara, yanlış bilgilere son vermeye çalıştıkça, yani uzun yıllardır neler yapmadık ki, çok farklı kadın örgütleri, bireyler neler yapmadık ki ve hala yapmaya devam ediyoruz, ama biz bu spekülasyonlara son vermeye çalıştıkça şunu görüyorum. Patriyarka spekülasyon duvarına her geçen gün yeni tuğlalar ekliyor. Ve sonuçta da hani ben de hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bütün siyasetsizleşmemize rağmen çok kısa bir süre sonra yine seçimler var Türkiye'de ve adaylar, siyasi liderler çok fazla demeçler veriyorlar. Bunların ekseriyeti erkek ve bu demeçlerin içerisinde de sıkıştırılıyor bu mesajlarda.
Evet.
O yüzden ben sana buradan sormak isterim. Kadının beyanı esastır ilkesi korunmalı mı? Neden korunmalı? Senin görüşün ne bu konuda?
Kadının beyanı esastır, ilkesi korunmalı. Bu zaten sadece kadınlarla ilgili bir ilke de değil. Şimdi yanlış bilinen bazı meseleler var. Onu biraz açıklık getirmekte fayda var. 6284 sayılı kanun, 2012 yılında çıkmış olan bir kanun. Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin bir kanun. Çok kapsamlı bir kanundu. Ve bu kanunun içerisinde der ki, kadına yönelik bütün şiddet tanımlarını yapar. Cinsel, fiziksel, ekonomik, psikolojik, hatta ısrarlı takipten de bahseder. Şiddete maruz kalan ya da uğrama tehlikesi altında olan diye bahseder. Ve bu kanunun önemi önleme ve korumaya ilişkin. Yani bu kanun kapsamında kadınlar karakollara, savcılığa, hakimliğe başvurduğunda farklı düzeylerde önleyici, koruyucu tedbir kararları uygulanıyor. Bunlar nedir? Bunlar kadının sığınağa yerleşmesidir. Bunlar şiddet failini kadından uzaklaştırmaktır, evden uzaklaştırmaktır. Bunlar kimi zaman geçici maddi destek sağlamaktır. Çocuğun velayetini, çocukla ilgili bir risk varsa eğer geçici olarak kadına velayeti vermektir. Gibi gibi çok kapsamlı haklar barındırır. İş yeri değişikliğinden tutun da kimlik bilgilerinin gizliliğine ve değişebilmesine kadar. Şimdi bu dolayısıyla cezaya ilişkin bir yasa değil bu. Ceza konusu Türk Ceza Kanunu'nun konusu. Suç duyurusu ve suç duyurusu üzerine bir dava açılması meselesi. Burada iddia edilen şey 6284'ten işte yuvalarımız yıkılıyor, erkekler mağdur oluyor demelerinin altında yatan şey aslında maalesef ki özellikle son zamanlarda aile odaklı politikaları siyasi iktidar o kadar çok öne çıkartıyor ki aile politikalarını ne zaman öne çıkartırsanız o aile içerisindeki kadınların, çocukların ve hatta ilerlemiş yaşlardaki bakıma muhtaç durumda olanların haklarının ikinci pozisyona alınması anlamına gelir. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar birbirini etkiliyor, bir diyalektik bir ilişki içerisinde oluyor. Buradan da Refah Partisi sıyrılarak en esas fikirlerini söylüyor. 6284 kaldırılsın. Mevcut siyasi iktidar bunu diyemedi. Dedirtmedik diye düşünüyorum ben. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesine benzemez 6284 sayılı kanunu da kaldırıyorum demek. O cesaret olmaz. Ama şunu yapabilirler. Tehlike şu, düzeltiyoruz adı altında bazı şeyler yapabilirler. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildikten sonra genel seçim ayı Mayıs ayıydı. Bakın 2023 yılı içerisindeki en çok kadın cinayeti işlenen ay Mayıs ayı. Genel seçimlerin ayı. Ve o ay kadınların hakları o kadar çok tartışmaya açıldı ki 6284 dediler, kadının beyanı işte nafaka erkeklere zulümdür dediler. Hatta Cumhur İttifakı kurmuş oldular. Bu yani sürekli bunları duyuyor oldu toplum. Dolayısıyla bu erkekleri çok cesaretlendirdi. Gelelim kadının beyanı meselesine. Bu aslında hukukta temel olarak mağdurun beyanının esaslılığı ilkesi diye bir mesele vardır. Bir konu sadece iki kişi arasında geçiyorsa eğer bu cinsel saldırılarda daha çok olan bir meseledir. Dolayısıyla bunu ispatlayabilmek, bir delilini oluşturabilmek öyle kolay bir şey değildir. Sadece iki kişinin arasında geçen bir şey varsa eğer. Dolayısıyla bir kadın ya da bir şiddete uğradığını söyleyen kadın olmayabilir. Bir erkek de olabilir, LGBTQ artı da olabilir. Şiddete uğradığını söylediğinde 6284 diyor ki şiddete uğradığını söylüyorsa eğer onu dikkate al ve önleyici, koruyucu tedbir kararları uygula. Cezaya ilişkin değil, önleme ve tedbir. Suç varsa soruşturma aç, delil kabul et kadının ifadesi üzerine soruşturma başlasın. Ondan sonra soruşturma aşamasında bütün deliller toplanır, ona göre bir yargılama aşamasına geçilir, cezaya ilişkin süreç ona dairdir. Şimdi rahatsız olunan şey, zaten yüzyıllar boyunca, bugünün sorunu değil bu, yüzyıllar boyunca bir eşitsizlik yaşadığımızı söylüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Zaten yüzyıllar boyunca kadının söylediğine itimat edilmemiş. Kadın geri plana atılmış. Yüzü gözükmesin diye Afganistan'daki o videoları hatırlamıyor musunuz? Billboardlardan kadınların yüzlerini sildiler. Meselelerin nasıl iç içe geçtiğini de görüyoruz. Yeniden Refah Partisi İstanbul'da genel seçimlerde kendi seçim otobüslerinin arkasında iki erkek milletvekili adayının yüzü gözükürken arada kadını gölge olarak gösterdi. Bu nedir? Yani nereye doğru gidiyoruz? Yani kadınlarla ilgili kadınları konumlandırdıkları yer böyle bir yer. O açıdan kadınlar dikkate alınmasını istiyorlar. Ve bu söylemler arttıkça gerçekten de özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildikten sonra örneğin 6.284'ü etkin uygulayıp derhal koruma kararı çıkarması gereken merciler çıkarmamaya başladılar. Bu sefer kanun uygulayıcılar da o kanunu uygulamamaya başladı. Karakoldaki polis diyor ki bu sefer İstanbul Sözleşmesi yok. 6.284'te yok artık diyor. Halbuki doğrudan birbirine bağlı değil, iç hukukumuzdaki bir kanunu. Ya da diyelim ki gidiyor kadın arkadaşımız karakola, şiddete uğradığını söylüyor. Diyor ki kolun bacağın kırılmamış ki diyor. Delil soramaz karakola giden şiddete uğradığını söyleyen bir polis. Ya da kendisi onu alıp hastaneye götürmekle sorumludur. Bir form doldurmakla sorumludur. İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı bütün genelgeleri ezberledik neredeyse. Risk tarama formu oluşturmak durumunda ki şiddeti önleme izleme merkezlerimiz sınırlı da olsa var ya onu izleyebilsinler süreci diye. O formu doldurmuyorlar. Kadınları geri gönderiyorlar. Ya da hakimler çok somut bir örnek vereyim. Nasıl böyle ölümlü durumlara yol açtığıyla ilgili olarak böyle şeyler maalesef ki daha çok insanların aklında yer ettiği için ifade edeceğim. Örneğin uzaklaştırma kararı yenilemek istediğinde kadınlar artık hakimler sana tekrar zarar vermemiş ki delilin yok diyerek uzaklaştırma kararlarını yenilemiyor. Sürelerini daha kısa vermeye başladılar. Şimdi zaten bu uzaklaştırma kararının ya da 6.284'ün amacı şiddetten önlemek, bu yine olmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim uzaklaştırma kararlarının son gününde gidip kadınları öldüren erkekler var bu topraklarda. Kendi çocuklarını öldüren erkekler var bu topraklarda. Ayrıca örneğin şunu da söyler 6.284. Eğer bir mağduriyeti buradan da bir mağduriyet çıkartmaya çalışıyor erkekler. Der ki 6.284 kapsamındaki kararları ihlal ederse şiddet faili o zaman zorlama hapis kararı verebilirsin der. Önleme için. İzmir'de Hülya Şellalcı kardeşimiz defalarca şiddete uğruyor, ısrarlı takibe maruz kalıyor. Avukatı başvurularda bulunuyor, ihlal ediliyor. İhlal üzerine zorlama hapis kararı için hakime başvuruyor ve hakim diyor ki, çok insancıl hakimimiz diyor ki, ben davada ifadesini almadan bir kişinin hürriyetini kısıtlayıcı karar veremem diyor. 2 ay sonra duruşma günü veriyor. Bu failler, bu şiddet uygulayan erkekler 2 ayı bekler mi? Hülya'yı gidiyor ve o katil öldürüyor. Şimdi böyle bir gerçekliğin yaşandığı topraklarda, her gün onlarca kadının öldürüldüğü topraklarda bir kadın şiddete uğradığını söyleyip karakola gidiyorsa, bir yere başvuruyorsa eğer onu dikkate almak zorundadır bütün yetkililer 6.284 kapsamında. Çünkü işte kadının beyanının esastır meselesi bu. Kadını dikkate almak meselesidir korumaya ilişkin ki yarım saat sonra bir gün sonra o kadının hayatta olup olmayacağının garantisini o koltuklarda oturanlar veremez. Bu herkesin boynunun borcudur. Yasaları etkin uygulamak herkesin zorunluluğu ve sorumluluğudur. Kadının beyanı meselesiyle bu yüzden çok uğraşıyorlar. Çünkü yeniden kadınlar dikkate alınmasın istiyorlar. Bir de çok kısa şunu da eklemek isterim bu bölümle ilgili. Uzaklaştırma kararı verildi. Vay zavallı erkekler arabalarında kalmak zorunda kalıyorlarmış, kalacak yerleri yokmuş. Ya yapmayın, yapmayın etmeyin diyorum. Burada ben erkeklere de seslenmek istiyorum. Sizinle birlikte olmak istemeyen kadınlarla neden birlikte olmayı zorluyorsunuz? Neden? Demek ki sizi istemiyor. Sizin hani iddialarınız gerçek olsa dahi, diyelim ki sizi istemediği için evden atmak için demiş olsa dahi, ki bunlar istisnadır, istisnalar genel durumu değiştirmez. Ama ben uçlaştırarak da bunu söylemek istiyorum yani. Dediğiniz gibi olsa dahi sizinle birlikte olmak istemeyen biriyle neden bir arada yaşamayı zorluyorsunuz? Bu sizin sağlığınız için de, o kadının sağlığı için de önemli bir mesele. Biraz eşitlenmeyi kabullenmek zorundayız. Erkekler buna biraz alışmak zorunda. Kadınların kararlarına saygı duymak zorunda. Bu eşitlenme haliyle ilgili bir sorun var. Ve bence bu anlamıyla kadınlar daha özgür ve eşit yaşamak istiyorlar artık. Çünkü çok sorguluyorlar. Teknoloji değişiyor, dünya tarih ileriye doğru akarken kadınların durduğu yerde kalması beklenemez ki. Fakat gücü elinde bulunduran taraf erkekler için bu bir tehdit olarak görüyorlar. Ayak uydurmaları gerekirken maalesef şiddetle bastırma eğilimine geçiyorlar. Ve en kötüsü de ben son zamanlarda çok öne çıkan bir olgu olarak gözlemliyorum. Erkekler o şiddet sadece kadınlara yönelmiyor. Kadınlara yöneliyor, çocuğa yöneliyor. O açıdan dedim kendi çocuklarını öldüren babalar var diye. Kadın sırf kadına zarar vermek için çocuğunu öldürüyor. Ya da kadını öldürüyor, Erzurum'daki cinayet. Yakın zamanda bir kadın arkadaşımız öldürüldü. Neymiş efendim? Ebe olan bir sağlık sektöründe çalışan emekçi kadın arkadaşımız gece bir saatte, geç bir saatte telefonu açtı diye eşi sinirleniyor efendim. Kadını öldürüyor, engel olmaya çalışan 17 yaşındaki genç kızı kardeşimizi de kendi kızını da öldürüyor. Ve son zamanlarda bu şekilde ev içerisindeki herkesi öldürüp intihar eden katiller de var. Şimdi bu intihar etme meselelerinin de son zamanlarda arttığını gözlemliyorum. Ben bu açıdan da yani bir sağduyulu bir bakış açısı geliştirmeye çalışalım. Toplum sağlığı açısından da yani bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi hiç az buz bir mesele değil. Sadece kadınlarla ilgili mesele de değil. En çok kadınlar ve LGBTQ artılar elbette ki zararını görüyor olsa da herkes hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkünken neden koca bir aile içerisindeki herkes ölmüş olsun ki? Kendi hayatlarını kaybetmiş olsunlar ki? Yani bu açıdan da bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel olarak bir halk sağlığı sorununa yol açtığını da düşünüyorum.
Harika vurgular, çok çok önemli. Bir kez daha hatırlatalım, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadına şiddet ve kadına dair her türlü çözülemeyen mesele politiktir. Bunu her zaman, her fırsatta hatırlatıyoruz. Ama aynı zamanda da bu çok büyük bir halk sağlığı problemi. Özellikle çok farklı sosyoekonomik seviyelerden, üstelik eğitimli, üstelik görece yüksek sosyoekonomik seviyeli erkek bireylerin bile enteresan bir biçimde kadının beyanı esastır ifadesine karşı çıktığını görüyorum. O yüzden bu açıklamaların çok önemli. Ben kadının beyanının esas olduğu bir ülkede 6 yıl yaşadım ve yasanın hiçbir şekilde bunu suistimal ettiğine tanık olmadım ve o ülkede kadınların çok mutlu olduğunu gördüm. Ve biliyor musun, ben de ana
Yani
yurdum
çok güzel.
olan Türkiye'de ve İstanbul'da olduğumdan çok daha rahat ve çok daha özgür hissediyordum oradaki yaşantımda kendimi. Demek ki bu mümkün.
Mümkün.
En azından böyle örneklere de bakabiliriz.
Evet.
Bir bilgi sahibi olmalıyız. Bu da biz kadınlara düşüyor. Etrafımızdaki bütün erkekleri bu konuda eğitmek, çocuklarımızdan, aile bireylerimizden başlayarak bu da bize düşüyor.
Orada bir şey söyleyeyim mi
Tabii,
Evrim?
tabii.
Az önce de erkeklerle ilgili söylediğim bir mesele vardı. O açıdan kendi fikrimi de bir arada söylemek
Lütfen.
isterim. Burada söylediğine katılıyorum, anlattığın mantığa katılıyorum. Ama bazen bu genelde panellerde ya da toplantılarda sen de şahit olmuşsundur. Özellikle karma oluyorsa eğer, erkeklerin çıkıp yine faturayı kadınlara kestiğini görüyoruz. Bu çocukları da siz
Siz
yetiştirmiyorsunuz.
yetiştirdiniz. Tabii çok önemli bir vurgu.
Başlayan oradan sonuçta kadınlar da bu topraklarda yetişen kadınlar. Dolayısıyla kadın olduğumuzda her şeyin en iyisi otomatik olarak beynimize işlenmiyor. Bu bir dönüşüm, değişim, farkına varma hali, kendi irademizle verdiğimiz kararlar, bir düşünce yaklaşımı gibi görmek lazım diye düşünüyorum. Bunu eklemek istedim.
Çok iyi yaptın. Bütün toplumun, yani keşke bizim böyle de bir görev tanımımız olmasaydı da artık bunu da ben bayağı üzerime almış durumdayım. Yani etrafta gördüğüm çocuk, yaşlı, genç, tüm erkek bireylerle olan konuşmalarımda Biz erkek düşmanı değiliz feministler. Biz birlikte bir hak mücadelesini daha müreffeh bir toplum için birlikte yürütebileceğimize inanıyoruz. Ama hala o kadar çok anlatmamız gereken şey var ki, yani benim herhalde bir haftam geçmiyor ki mansplaining nedir, işte erbilmişlik, erbilgiçlik nedir, bunu çok eğitimli, çok üst seviye insanlara anlatmadığım bir haftam belki geçmiyor. Ya da şiddet aslında psikolojik boyutu ve ekonomik boyutu da vardır ve bu aslında nedir? İşte efendim, aslında dijital ortamda da sizin cinsel şiddet uygulamanız söz konusu. Bunları sürekli anlatmaktan ve bunları üstelik çok da avantajlı mahallelerde anlatmaktan bile bazen inanamıyorum bu mücadelenin içerisinde bile hala olmaktan. Ama şuna çok inanıyorum. Bazı yayınlarda da söylüyorum sevgili dinleyen. Gordon Allport'un Ön Yargının Doğası kitabından bahsediyorum size ara ara. Orada bu cins kırımın, soy kırımın, yani insanın yaşam hakkını elinden almanın en dibinde dildeki faşizm var. Yani dilimizi düzelterek, dilimizi, yaklaşımımızı düzelterek ve birbirimizi belki uyararak ve birbirimizi oraya davet ederek belki uzun vadede de kazanımlar elde edeceğiz. Bunu bir kez daha o yüzden hatırlatmak istedim ve şimdi soru sırası sende.
Evet, o zaman şunu sormuş olayım. Aslında başka bir soru hazırlamıştım ama sohbetin geldiği aşamada farklı değiştiriyorum hemen. AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı ilk dedi ki işte bizim otobüs şoförlerimiz sizi, kadınlarımızı kapılarına kadar bırakacak. İyi bir şey olarak söyledi. Sonra bir tane de video yayınladı 8 Mart'ta. Kadınlarımız diyerek, kadınlarımız bu işte zaferi siz sağladınız işte gibilerinden bir kadınlarımız kavramını kullanarak bir ifade kullandı. Bunlarla ilgili ne düşünürsün? Nasıl yorumlarsın?
Bunlar tabii çok kaşıyor beni. Ama biz bunları, yeni değil bunlar bizim hayatımızda. Biz bunları çok gördük. Biz pembe otobüs, mavi otobüs projeleri gördük. İşte kadın önde, erkek arkada mı olsa bunları gördük. Şimdi 2024'teyiz. Böyle inovasyon, yapay zeka falan konuşuyoruz. Yani otobüsü neredeyse yapay zeka kullanacak. Tamam mı? Bir birey bile kullanmayacak yani. Ve 12 gün kala, bugün bu çekimi yaparken yerel seçimlere 12 gün kaldı. Bunların hala çok ucuz propagandist malzemeler olması beni öfkelendiriyor. Birincisi, bir kez daha hatırlatıyorum. Bu tırnak içinde duyar kastığımı düşünenler oluyor. Bana böyle mesajlar geliyor arada. Amma da duyar kastın. Sen otur kendi işine bak falan gibi. Müsaadenizle bir kez daha duyar kısacağım. Yeni jenerasyon tabirle.
O da ne demekse.
Evet yani, yani bu da ne demekse değil mi? Bunu bir anlayamadık yani. Yani bu kadar mücadelenin içinde bir de hani duyar kasmadığımızı anlatacak vaktimiz yok gerçekten. Ama müsaadenizle öyle olsun, duyar kasalım. Bir kere biz kimsenin kadınları değiliz. Yani ben gerçekten kimsenin bacısı, hanımı, ablası, bilmem nesi falan değilim. Bir çocuğun annesiyim ama kesinlikle anne olduğum için kutsal değilim. Anneliğin kutsallığını da, bana anneliğin kutsallığıyla yaklaşanları da müsaadenizle reddetmek isterim sevgili dinleyen. Reddetmişlerim de vardır, onlar bilirler kendilerini. Ben bir birey, bir insan olduğum için bir kere kıymetliyim, değerliyim. Toplumdaki tüm bireyler gibi. O yüzden kadınlarımız falan demeyin Allah aşkına. Biz size erkeklerimiz diyor muyuz? Yani erkeklerimizi, erkeklerimizle toplantıya gidiyoruz falan demiyoruz. Ne kadar sakil geliyor kulağa. Şimdi evin önünde, beni evimin önünde bırakılmaya benim ihtiyacım yok. Benim evimin önünden bir herhangi bir toplu taşıma geçmiyor. Benim evime 5 kilometre uzaktan rahat rahat yürüyebilmeye, panik olmadan tek başıma güvenli bir şekilde yürüyebilmeye, takip ediliyor muyum? Acaba evimi bilirim. Ben mesela yalnız yaşayan bir kadınım. Acaba adresim buradan, adresim bulunabilir mi? Demeden güvenli yaşamaya, güvenli bir kente ihtiyacım var. O yüzden de yerel yönetimlerde de bu çok çok kritik. Tabii ki genel seçimlerde takipçisiyiz. Kadın adayların ne kadar desteklendiğinin, işte kadın vekil oranlarının takipçisiyiz. Ama yerelde kadın meselesi çok daha kritik. Çünkü
bu şehirlerde yaşıyoruz.
Çünkü
zaten.
Bu şehirlerde yaşıyoruz. Ve kadın cinayetlerinin de yerel yönetimlerin yerelde yaptıkları hareketlerle önlenebilmesi de mümkün. Yani aslında bir yerel siyaset problemi de bence kadına şiddet ve kadın cinayetleri. O yüzden bunları, bizim karnımız tok, biz bunları artık yemiyoruz. Bunları yapmayın. Yani kadınlarımız çiçek falan da demeyin. Ben her zaman söylüyorum, dilimde zılgıttır. Kadın kadındır, çiçek babandır diyerek cevap vermek istiyorum. Çok seviyorum bu sloganımızı.
Teşekkürler. Evet.
Evet, şimdi geldik benim üçüncü soruma. Ben de bir sürü, 6 tane soru hazırlamışım sana. Ama bunları böyle seçe seçe gidiyorum. Madem öyle şöyle toparlarken son sorumda şunu sorayım. Az evvel seni yayının başında tanıtırken de söyledim. Sen The Guardian'ın yayınladığı Afrika'dan Afganistan'a, Uganda'dan İrlanda'ya 30 kadının olduğu, aralarında Judith Butler'ı da gördüğümüz Gender Equality Defenders, yani cinsiyet eşitliği savunucuları listesinde yer aldın. Muazzam bir şey. Ben ödüllere ve brövelere önem vermiyorum ama bu çok başka bir şey. Bunu başka bir yere koyuyorum ve gurur duyuyorum bir kız kardeşim olarak seninle de. Demek ki bu mümkün, çünkü bize bir şey mümkün olduğunu gösteriyor bu. Buradan yola çıkarak sen Türkiye'de kadın mücadelesinin geldiği noktayı nasıl görüyorsun? Çünkü buradan bütün kız kardeşlerimize ümitsizliğe kapılmama mesajı da vermek isterim. Bunu da hayatında şiddet görmüş bir kadın olarak ve bunu yüksek sesle söyleyebilmek için 40 yaşını
Geçmiş
geçmeyi
olsun arkadaşım.
beklemiş bir kadın olarak bunu söylüyorum. Ümitsizliğe kapılmamak için kendimize neyi hatırlatmamız gerekiyor?
Birincisi, bazen özellikle bu hem genel seçimler hem şimdi yerel seçim arifesinde bu medeni kanun tartışmaya açıldı. Düşünebiliyor musunuz? Laiklik tartışmaya açılıyor. Anayasanın işlevsizleştirildiği bir dönemlerdeyiz. Bütün bunların hepsi biz kadınları etkiliyor doğrudan. Gazze'de yaşananlar, her gün bombaların atılıyor olması, Afganistan'daki kız çocuklarının eğitim alamaması, İran'da hala, yani bütün dünya coğrafyasını düşündüğümüz zaman farklı düzeylerde bu eşitsizliğe maruz kalıyoruz ve her ne koşulda olursak olalım mücadeleye devam ediyoruz ya. Bu çok, çünkü çok önemli bir şey. Umut veren şey işte bizden daha zor koşullarda da olsa hala mücadele eden kadınlar umut veriyor, cesaret veriyor. Bu ilham veren kadınlar meselesini de genel olarak hep kendi hayatını kurtarmış olan kadınlara söylenir. O yönünü ben de çok eleştiririm. Söylediğine katılıyorum. Ya da ödül almak için mücadele etmiyoruz elbette ki, ama onur duyuyoruz tabii ki. Bu şekilde mücadelemizin görülüyor olması, takdir ediliyor olması mücadele arkadaşlarımızı da tabii ki daha teşvik eden bir şey. Bunu her ne kadar bunun için mücadele etmiyor olsak da bunu söyleyebilirim CNN International'ın listesinde yer almakla ilgili olarak. Ve ben Türkiye'deki kadın hareketi, feminist hareketin geldiği aşamada ben çok önemli bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kadın meclisleri olarak değerlendirecek olursam, daha özgür bir değerlendirme yapacak olursam, aslında dünyanın birçok ülkesindeki hareketlere de aslında örnek olacak bir deneyimi var etmeye çalışıyoruz. Bu hem bir politika geliştirme açısından hem bir tür kitleselleşebilmiş, toplumsallaşabilecek bir politikayı üretebiliyor olmak açısından. O yüzden kadın cinayetlerini durduracağız sözü tesadüfen ortaya çıkmış bir söz değildi. Anlaşılabilir, sade. Öyle düşünebilirsiniz. Ya da asla yalnız yürümeyeceksin sloganımızı herkes çok sever, benimser. Çünkü onunla vücut bulmuş bir örgütüz biz. Bir kolektif örgütlenmeyiz. Ve sürekliliğimiz var. Sadece bir kampanya yapıp ertesi gün başka bir kampanyaya başlamıyoruz. Ya da dönemsel projeler yapıyoruz ve proje odaklı bir örgüt değiliz. Kendimizi sivil toplum kuruluşu olarak tanımlamıyoruz mesela. Bilemiyorum, hani bunu bir kötü bir şey atfetmek açısından demiyorum ama kendimizi mücadele örgütü olarak tanımlamayı tercih ediyoruz. Ya da eşitlikçi feminist olduğumuzu ifade ederken şunu kastediyoruz örneğin. Toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ediyoruz biz ama biz şunu da biliyoruz. Şu anda gezegenin bile yok olmasıyla karşı karşıyayız. Yani bu yüzyılda olmaz denilen şeylerle karşılaşıyoruz. Hani depremler bir yana, orman yangınları oluyor, iklim krizi denilen şey kendiliğinden mi çıkıyor? Doğal afet midir iklim krizi gerçekten? Böyle bir şey midir? Ya da diyelim ki İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i işgali kendiliğinden olan bir şey midir? Bütün bunlardan azade bir kadınların özgürlüğü ve eşitliği gibi bir şeyi yaratabilmemiz mümkün müdür? Akbelen'de ormanlar yok olurken özgür eşit olduğumuzu sandığımızda nefes alabilecek miyiz ki mesela? Ya da çalışıyor olduğumuz durumda ki 11 milyonu aşkın kadın iş gücü dahi sayılmıyor. İşsiz bile sayılmıyoruz yani. Bu düzeydeyiz. Çalışan kadınlar açısından bile ne düzeyde eşit ve özgür hissedeceğiz kendimizi acaba? Ya da bu coğrafyalarda bir düzeyde bir ilerleme kat etmiş olsak bile Afganistan'daki kadınlar bizi ilgilendirmiyor mu olacak acaba? Şimdi dolayısıyla o yüzden biz eşitlikçi feminizm derken bütün bu temel çelişkilerin, toplumsal sorunların, ezme ezilme ilişkilerinin, bunu emperyalist ilişkiler, ezen ezilen ulus bağlamında düşünebilirsiniz ve en temelinde kapitalist üretim ilişkileri ve özel mülkiyet ilişkileri bağlamında da, üretim ilişkileri bağlamında da düşünebilirsiniz. Sınıfsal farklılıklar bağlamında da düşünebilirsiniz. Türcülük bağlamıyla da düşünebilirsiniz. Doğaya tahakküm bağlamıyla da, yıkımlar bağlamıyla da düşünebilirsiniz. Bütün bunların hepsi birbiriyle iç içe. O yüzden bizim kaderimiz de onlardan bağımsız değil, bütün bu yaşananlardan bağımsız değil. O yüzden biz diyoruz ki kadın cinayetlerini durdurmak için, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele ettiğimiz gibi bütün eşitsizliklere karşı da mücadele etmemiz gerekir diye düşünüyoruz ki gerçekten nihai bir kurtuluşa varabilelim. Ben bu anlamıyla hem örgütlülük hem politik örgütlülük, süreklilik açısından dünyanın birçok ülkesindeki kadın örgütlenmelerine de umarım ki iyi örnekler yaratabiliyoruzdur, deneyimler yaratabiliyoruzdur. Bizim bir özelliğimiz de şudur Evrim, onu da eklemek isterim. Biz meclis tarzı bir örgütlenmeyi benimsiyoruz. Kadın meclislerimiz var illerimizde. Bu şu demek, doğrudan demokrasiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte karar alıyoruz, katılan bütün kadınlarla birlikte. Ayrıca özgür sorunlarına karşı kendi özgür mücadele alanlarını var eden üyelerimiz var. Örneğin üniversiteli genç kadınlar üniversite kadın meclislerini kurmuşlardı. Bu yıl Genç Feministler Federasyonu girişimi kurdular. Birçok üniversitelerden topluluklar dahil oluyor. Bireysel olarak da katılanlar oluyor. Kulüpler, topluluklar olarak da katılanlar olabiliyor. Ya da işçi kadınlarla ilgili işçi kadın meclislerini kurup güçlendirmeye çalıştığımız dönemler çok oldu. Bu hala hedefimizde. Üyemiz olan LGBT artı kadınların çağrısıyla LGBTQ artı meclislerimiz de var. Yani hem özgür sorunlarla ilgili olarak özgür mücadele alanları, hem de hepimizin buluştuğu kadın meclisleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformumuz var. Ve bitirirken şunu eklemek isterim. Evet, bir karamsarlık ve hep böyle kötüye doğru bir gidiş, bizi bir karanlığa doğru sürükleme hali var ama toplum buna izin vermeyecek. Kadınlar buna izin vermeyecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü toplumdaki mevcut siyasi iktidara oy veren kadınlar da değişti. Çok değişti. Artık öyle kolay değil kadınları eve hapsetmek. Şimdi kadına yönelik şiddeti kabul ettiler, kadın cinayetlerini kabul ettiler. Fakat çözüm noktasında ayrışıyoruz. Biz diyoruz ki kadınların özgürlüğü ve eşitliği. Onlar diyor ki evet, şiddet var, cinayetler var. Sizin güvenliğiniz için şiddete uğramayın diye evde oturun diyorlar. O yüzden şoförler size eşlik etsin diyorlar. Hangi şoföre güveneceksek, Özgecan kim tarafından öldürülmüştü acaba
Evet.
diye de diyorum. Ben korkma demek isterim. Sesimi
Harika.
duyan bütün kadınlara korkma. Kadın meclisleri var, kadın cinayetlerini durduracağız platformu var. Bütün kadın örgütleri omuz omuza mücadeleye her alanda devam ediyoruz, edeceğiz de.
Harika. O zaman son soru sırası sende şimdi.
Ben de mi? O zaman
Evet.
son soruyu şöyle kısa bir soru sorayım. Ben kavramlar önemlidir. Bizim mücadelemiz içinde de hep önemlidir. Sloganlar belirlerken de hangi kavramı kullansak diye hep üzerine düşünürüz. Senin en önemsediğin kavram nedir? Sebebi nedir?
Wow. Benim en önemsediğim kavram hakkaniyet. Ve bunu ilerleyen yaşlarımda fark ettim. Enteresandır ki bir araştırmacıyım ben. Ekseriyetle gençlik ve genç kadınlar ve gençler üzerine çalışan bir araştırmacıyım ama yıllar önce, bundan yaklaşık 15 yıl önce falan o dönemlerde yaptığım gençlik araştırmalarında o dönemin gençleri, yani senin kuşağın, şöyle bir şey anlatıyordu bana. Eşitliğin hiç de adil bir şey olmadığına dair içgörüler veriyorlardı ve benim kafam karışıyordu, tamam mı? Aslında herkese eşit şartlar tanınmasının. Ben diyorum ki ya ne diyor bu çocuklar? Ben gerçekten anlamıyorum. Ve zaman içerisinde derin görüşmelerde ve işte daha çok çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet çalışmaya başladıkça falan. Dedim ki o kavramı ben anladım. Bu çocuklar aslında tam olarak equality, yani eşitlikten değil de equity, yani hakkaniyetten bahsediyorlar. Şöyle ki, sanki Türkiye'nin örneğin 81 ilindeki kadınlar aynı fırsatlardan mı yararlanıyorlar? Aynı fırsatlar mı sunuluyor da eşitlik yeterli olmuyor? Dolayısıyla ben hakkaniyet kavramında şunu gördüm. Sistemik engelleri ortadan kaldırdığımız zaman hakkaniyetli bir toplum mümkün olacak. Yani birbirimizden farklılıklarımız var. Sosyoekonomik olarak farklılıklarımız var. Cinsel yönelim olarak farklılıklarımız var. Coğrafi olarak farklılıklarımız var. Örneğin mesela deprem bölgesine baktığında Fidan, maalesef her afette veya her dezavantajda olduğu gibi en önemli, en büyük dezavantajı kadınlar yaşadı. Çünkü %40'ından fazlası zaten sigortalı olmayan bir işte çalışıyordu
Evet,
bölgede kadınların.
evet.
Ve dolayısıyla bir hak savunuculuğu yapmanın da
Maalesef.
gitgide zorlaştığı bir hal oldu orada ve bir yılı aşkındır da hala devam ediyor. Dolayısıyla mesela ben deprem bölgesinde olmayan kadınlara sağladığım hakların aynısını deprem bölgesindeki kadınlara sağladığımda problemi gideremiyorum. O yüzden ben son yıllarda ısrarla hakkaniyetin üzerinde durmaya başladım. Kendi yaşantımda da böyle olmak için elimden geleni yapıyorum. Yani eşitlikçi mi davranıyorum? Tabii ki temel sorum yaptığım tüm işlerde ve hayatımda, ama hakkaniyetli miyim? Yani dezavantajlı bir durumu görebiliyor muyum ve burada bir empatik ilgi gösterebiliyor muyum ve hakkaniyetli kararlar alabiliyor muyum? Hakkaniyetli olabilmek için de bağlamı iyi kavramak lazım diye düşünüyorum. Yani şartları iyi kavramak, içinde yaşadığımız toplumun şartlarını iyi okumak, ne bileyim işte sandığa böyle gitmek 31 Mart'ta, tercihlerimizi böyle
Evet.
yapmak, izlediğimiz dizileri buna göre seçmek, böyle tüketiciler olmak gibi gibi, yani hakkaniyetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hakkaniyetli olmak için de içinde bulunduğumuz dünyayı, bağlamı çok iyi okumak, çok iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi hak mücadelesi kadınlar özelinde görünüyor olabilir. Öznesi de kadınlar oluyor bu noktada, senin de söylediğin gibi. Ama biz aslında eşitlikçi bir toplum, hakkaniyetli bir toplum için doğayı, küresel ısınmanın getirdiği dezavantajların nerelerden kaynaklandığını, bu hayvan
Evet.
bilgisizliğinin ve hayvan katliamının nerelerden kaynaklandığını, bunları satır aralarını okumak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde iyi hal indirimi alan bir hayvan cinayetinde iyi hal indirimi alan
Evet,
ve serbest
maalesef.
bırakılan ve sadece yurt dışı çıkış yasağı konulan bir şahıs söz konusuydu. Bunu kadın cinayetlerinden ayrı tutamayız ki. Yani biz kadın cinayetlerinde
Tutamayız.
neyin mücadelesini veriyorsak, aynı iyi hal indirimleri bir kedi öldürüldüğünde de bir kadın öldürüldüğünde de söz konusu oluyor. Dolayısıyla aslında biz barış içerisinde empatik ilgisi yüksek bir toplum için bu mücadeleyi veriyoruz. O yüzden ısrarla hakkaniyet diyorum. Benim bir üniversitede verdiğim bir ders var. Çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık dersi veriyorum. Eşitlikten daha çok gençlerle çalışırken hakkaniyetin vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Bir gün gelecek, o zaman belki 100 yıl sonra, bilemiyorum. En azından UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü hala yüzlerce yıla ihtiyacımız olduğunu düşünüyor,
Evet.
ölçüyor kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için. Ama bir gün gelecek, belki artık hakkaniyetten bahsetmemize gerek kalmayacak, ama o güne kadar bizim sadece eşitliği değil, hakkaniyeti de önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bütün bu vurgular içerisinde LGBTQI plus arkadaşlarımızı da asla sistemin dışında bırakmak istemiyorum. En çok hakkaniyetle yaklaşılması gerekenlerin bilhassa istihdamda bu bireyler olduğunu da
Evet.
düşünüyorum. Bunu da buradan biz dinleyen bütün şirketlere, işverenlere de bir kez daha hatırlatmak isterim.
Ben kısa bir ek yapayım mı
Lütfen,
Evrim,
lütfen.
vaktimiz varsa?
Tabii ki
Bu
var, lütfen.
anlatımın için çok teşekkür ederim, yanıtın içinde. Ben de çoğuna katılıyorum. Mesela eşitlikten benim de anladığım, senin hakkaniyetle özdeşleştirdiğin şekilde bir yaklaşım aslında. Burada bir yanlış anlaşılmasın diye bir ayrım koyma ihtiyacı duydum. Mesela son zamanlarda özellikle bu iktidarın politikasında toplumsal cinsiyet eşitliği yerine toplumsal cinsiyet adaleti kavramını getirdiler. Dikkat ederseniz.
Evet.
Orada da işte yine tabii şey iddia ediyorlar. Biz böyle bir mutlak eşitlik istiyoruz gibi bir iddiayla, ya adil olmalı, neye göre eşit, nasıl eşit olacak vesaire gibi. Burada şu biraz bir sorunsal diye düşünüyorum. Birlikte üzerine düşünelim diye de diyorum. Adaleti öne çıkartıyor olmaları, adalet önemsediğim bir kavram. Fakat bir şeyin ölçülebilir olmasını sağlayan şey, eşitlik dediğimiz zaman daha ölçülebilir
Evet.
oluyor diye düşünüyorum. En azından bunu siyasi temsil açısından, istihdam açısından farklı yansımalarını ve görüngülerini görüp bu eşit mi değil mi anlayabileceğiniz bir şey oluyor. Ama adalet meselesinde hep bir sanki karar verici bir yer var gibi oluyor. Umarım hakkaniyeti ulaşabileceğimiz zamanlara.
Umarım, ama biliyor musun Fidan, biliyorsun tabii ki de, son 22 yıldır başımıza gelen aslında mevzunun adı kavramların yeniden icat edilmesi. Yani George
Kesinlikle
Orwell
öyle.
mezarında ters döndü 1984'te bunları anlatmıştı ama kavramlar yeniden yaratıldı. Kavramlara yeni tanımlar yazıldı. Bunlardan bir tanesi de kuşkusuz adalet. O yüzden bence 22 yıldır iktidarın en başarılı olduğu konu yeni kavramlar yaratmak ve mevcut kavramların, toplumda kabul görmüş kavramları yeniden tanımlamak. Ve bu müthiş bir toplum mühendisliğiydi bence. Biz bunu belki son
Kesinlikle öyle.
yıllarda fark etmeye başladık. İşte adalet de bunlardan biri. Bu sebeple dildeki faşizmin de altını çizmek istiyorum. Ve faşizmin iki insan arasındaki ilişkide başladığını da hatırlatmak istiyorum. O yüzden dilimize, sözümüze, kavramları nasıl kullandığımıza çok dikkat etmemiz gerektiği gibi bir de az önce seninle yaptığımız gibi bunları sesli düşünmek, birlikte sesli düşünmenin de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Mutlaka peşinde olduğumuz şey toplumsal cinsiyet eşitliği. Mücadelemiz toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair verdiğimiz bir mücadele. Ama kadını çok engelleyen büyük sistemik bariyerler var. LGBTQI+ arkadaşlarımızı da çok engelleyen büyük sistemik bariyerler var. Aslında bu mücadelenin uzun vadede bizi götürmesini istediğimiz yerde bu sistemik engellerin ortadan kalkması ve bir gün Türkiye'de bakanlığın isminde tekrar kadın sözcüğünün de yer alabilmesi.
Evet,
Çünkü bunlar
evet.
bizim zaten kazanılmış haklarımızdı. Ne ara teslim ettik bilemiyorum.
Biz teslim etmedik
Evet,
de elimizden zorla aldılar diyelim.
elimizden alındı. Yani şimdi bunun bile peşindeyiz. Yani bir bakanlığın isminde artık aileden sorumlu bakanlık var. Aile ve
Tabii,
Sosyal
üniversitelerdeki
İlişkiler.
araştırma birimlerinin isimlerini değiştirdiler.
Evet. İşte bak bunlar hep kavramları yeniden icat etmek.
Evet.
Hani George Orwell'ın 1984'te sevgi ve korkuyu yer değiştirmesi ve korktuğunu sevdiğini zannettiğin bir toplum yaratıldığı gibi. Bunları hiç yoksa en azından demek istemiyorum. En azından da değil bu ama hiçbir şey yapamıyorsak da bunları oturma odalarımızda, ofislerimizde, otobüslerde, dolmuşlarda, sokaklarda konuşmak da bir devrimdir. Bunları konuşmaya, bunları hep gündemde tutmaya devam etmek de bir devrimdir. Buraya da bu çabaya çok büyük katkınız var. Büyük bir
Teşekkür
ilgiyle, büyük bir merakla takip ediyorum her zaman yaptıklarınızı. Bir birey olarak,
ederim.
bir
Çok
kadın
teşekkür
olarak
ederim.
da, bu toplumun bir parçası, bir kadın olarak da ne zaman, nasıl destekleyebilirsem her zaman buradayım. Bizi dinleyenlerin de hassasiyet göstereceğine eminim. Bir kez daha yayının sonunda hatırlatalım. Kadın cinayetlerini durduracağız.net web sitesine girdiğinizde orada bir de neler yapabilirim diye bir bölüm var sevgili dostlar. Orada eminim sizin de çorbaya katacağınız bir miktar tuz olacaktır. Çünkü hep yayınlarda söylüyorum, Edip Cansever'in söylediği gibi karanfili elden ele böyle geçireceğiz. Fidan, iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Bunun çok büyük
Evet.
kanıtısın sen de. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki
Sen de
varsın.
öyle. Evet, anlatılan senin hikayen arkadaşım. O yüzden sen de üye ol, gel katıl aramıza. Ne yapabilirim diye hiç düşünme. Yapabileceğimiz çok fazla şey var.